Ayrım 8, Aynadaki Görüntü, Op Center 2, Tom Clancy, sayfa 84, 16. bölüm. Pazar, akşam 20, Los Angeles. Paul Hood otelin havuzunun yanında bir şezlongda oturuyordu. Çağrı aygıtını ve kablosuz telefonunu yanına koymuştu. Panama şapkasını da tanınmasın diye iyice yüzüne indirmişti. Şu anda eski hemşerilerle gevezelik etmek istemiyordu. Vücudunun bronzlaşmış olmamasının dışında bağımsız bir film yapımcısına benziyordu. Aslında Sharon ile çocuklar birkaç metre ötede havuzda gülüşüp oynarlarken Paul melankoliye kapılmış, kendini çok yalnız hissediyordu. Walkman'inin kulaklıklarını takmıştı. Başkanın ulusa yapacağı konuşmanın başlamasını bekliyordu. Çok uzun zamandan beri bir haberin açıklanmasını bir görevli olarak değil de sade bir vatandaş olarak beklememişti ve bu da hoşuna gitmiyordu. Çaresiz kalmak, üzüntüsünü basınla ve diğer yetkililerle paylaşamamak onu çok kötü etmişti. İyileşmeye, öfkeye ve intikama ortak olmak istiyordu. Oysa bir koltuğa oturmuş herkes gibi haber bekliyordu. Hayır, pek herkes gibi değil, bunu kendisi de biliyordu. Aslında Mike Rogers'ın aramasını bekliyordu. Hat güvenli olmasa da Rogers'ın ona bir şeyler anlatmanın yolunu bulacağından emindi. Tabii anlatılacak bir şey varsa. Paul beklerken bombalama olayı aklına takıldı. Hedefin o tünel olması şart değildi. Pekala, bu otelin lobisi de olabilirdi. Lobi Asyalı turistler, iş adamları, İtalya, İspanya, Güney Amerika, hatta Rusya'dan gelen filmcilerle doluydu. Paul Hood, Los Angeles valisi olduğu dönemde teröristlerle ilgili pek çok seminere katılmıştı. Terörist grupların her birinin kendilerine özgü yöntemleri ve amaçları vardı. Ama bir tek noktada birleşiyorlardı. Her zaman insanların yoğun olarak kullandıkları yerlere saldırı düzenleniyordu. Halk aksini istese bile onlar hükümetleri bu yöntemle pazarlık masasına oturtabiliyorlardı. Paul bombalama sırasında bir bacağını ve karısını kaybeden Bob Herbert'ı düşündü. Bu olayın onu nasıl etkilediğini tahmin bile edemiyordu. Saçları sarıya boyalı bir garson yanına sokulup ona içecek bir şey isteyip istemediğini sordu. Paul bir soda ısmarladı. Garson içkiyle geri döndüğünde Paul'a dikkatle baktı. ''Siz osunuz değil mi?'' Hood Walkman'ın kulaklıklarını çıkardı. ''Affedersin, anlamadım. Siz Vali Hood'sunuz.'' Paul gülümseyerek başını salladı. ''Evet.'' ''Sakinsiniz. Dün Boris Karlov'un kızı buradaydı.'' Garson kadehi madenin masanın üzerine bıraktı. Dün New York'ta olanlara inanmak çok güç, öyle değil mi? İnsan böyle şeyleri düşünmek bile istemiyor ama ne yazık ki düşünmeden de olmuyor. Çok doğru. Garson kadehe sodayı boşaltırken Paul'a daha da yaklaştı. Bu haber hoşunuza gidecek. Belki de gitmeyecek. Müdür Musura otel dedektifine söylerken kulak misafiri oldum. Lüks gemilerde yaptıkları gibi burada da oteli boşaltma alıştırmaları uygulanacakmış. Otel havaya uçurulursa insanlar yönetimi dava etmesinler diye bu önlemler alınıyor. Müşterilerinizi ve adamlarınızı korumak zorundasınız. Kesinlikle öyle. Paul faturayı imzalayıp garsona teşekkür etti. O sırada telefonu çaldı. Paul hemen telefonu açtı. Nasılsın Mike? Paul yerinden kalkıp kimsenin olmadığı bir köşeye doğru yürüdü. Rogers herkes gibiyim, hasta ve öfkeli dedi. Bana neler anlatabileceksin? Patronla toplantı yaptıktan sonra büroya gideceğim. Çok şey oldu. Birincisi fail aradı, teslim oldu, onu yakaladık. Paul hepsi bu mu diye sordu. Olayın başka bağlantıları da var. Adamın dediğine göre deniz aşırı ülkelerde bazı girişimlerde bulunacaklar ve biz müdahale etmeyeceğiz. Eski kızıl bölge, bunların dışında pek bir şey yok. Bu iş büyük mü? Emin değiliz ama ordunun işi gibi görünüyor. Paul sordu, yeni başkanın marifeti mi? Rogers, biz öyle olduğunu sanmıyoruz dedi. Başkana karşı bir tepki olabilir. Anlıyorum. Aslında bu operasyon emrinin bizim incelemek istediğimiz TV stüdyosundan geldiğini sanıyoruz. Patron bu konuda inceleme yapmamıza izin verdi. Lovell'ı bu işle görevlendirdim. Paul bir palmiye ağacının altına gidince durdu. Başkan St. Petersburg'da vurucu ekibin bir operasyon düzenlemesine izin vermişti. Op merkezinin avukatı Lovell Coffey Kongre'nin haber alma komitesinden onay almakla görevlendirilmişti. Bu çok ağır bir görevdi. Paul Hood saatine baktı. Mike, hemen bir uçağa atlayıp oraya gelmeye çalışacağım. Acele etme, bu iş zaman alacak. İşler kızışınca seni helikopterle Sacramento'ya getirtirim. Oradan arabayla gelirsin. Paul arkasına dönüp çocuklara baktı. Sabahleyin hep birlikte Magna stüdyo turuna katılacaklardı. Roger saksız değildi. Hava kuvvetleri karargahına gitmesi yarım saat alırdı. Oradan da Washington DC'ye ulaşması 5 saati bulmazdı. Ne var ki Paul bir görevi üstleneceğine yemin etmişti. Bu görev aslında büyük bir yük, ağır bir sorumluluktu. Bunları başkalarının omuzlarına yüklemek istemiyordu. Paul'un kalp atışları hızlanmıştı. Kalbinin ne yapmak istediğini biliyordu. Kalbi uçağa yetişebilsin diye bacaklarına kan pompalamaya başlamıştı. Rogers'a Sharon'la görüşeyim dedi. Karın seni öldürecek. Derin bir soluk al ve park yerinin çevresinde uzun bir yürüyüş yap. Bu işi biz halledebiliriz. Teşekkürler ama ne yapacağımı sana bildiririm. Verdiğim bilgiler için teşekkürler. Seninle sonra görüşürüz. Roger sıkıntılı bir sesle tabii dedi. Paul telefonu kapadı, ikiye katlayıp avucunun içine bıraktı. Karısı Sharon onu öldürebilirdi ve çocukları da çok üzüleceklerdi. Havuza doğru yürürken içinden Tanrım neden hiçbir şey basit olmuyor diye geçirdi. Çünkü o zaman insanlar arasında dinamizm olmaz ve hayat çok sıkıcı olurdu. Doğrusu şu anda biraz can sıkıntısı ona iyi gelirdi. Los Angeles'ta sıkıntıya kavuşma ümidiyle gelmişti. Havuza yaklaşırken kızı Harley, ''Baba, havuza gidiyor musun?'' diye bağırdı. Alexander atıldı. ''Hayır, peynir kafa, telefonunun elinde olduğunu görmüyor musun?'' ''Gözlüklerim olmadan o kadar uzaktan bir şey göremiyorum.'' Sharon havuzda yüzüyordu. Paul karısının yüzündeki ifadeden başlarına gelecekleri bildiğin sonucuna vardı. Kocası havuzun kenarında durunca Sharon, ''Buraya gelin çocuklar.'' dedi. ''Sanırım baba bize bir şeyler söyleyecek.'' Paul kısaca geri dönmek zorundayım dedi. Bugün olanlara karşılık vermemiz gerekiyor. Alexander, adamlara hadlerini bildirmek için babama ihtiyaçları var. Paul yavaş ol dedi. Gevşek ağızlılık yok, unuttun mu? Alexander havuza daldı. Kız kardeşi ona engel olmaya çalıştıysa da Alexander ablasından kurtulmayı başardı. Sharon öfkeyle kocasına baktı. Bu karşılık verme işi sensiz yapılamıyor mu? Yapılabilir. ''Öyleyse bırak yapsınlar.'' ''Bunu yapamam.'' Paul başını önüne eğdi. Karısının gözlerine bakamıyordu. ''Üzgünüm. Seni sonra ararım.'' Havuzdaki çocuklarına el salladı. Oğluna ''Bana bir tişört al.'' diye seslendi. Paul arkasını dönüp yürümeye hazırlanırken Sharon ''Paul.'' dedi. Paul durup karısına baktı. ''Bunun çok zor olduğunu biliyorum ve ben de işini kolaylaştırmıyorum. Ama bizim de sana ihtiyacımız var. Özellikle de Alexander.'' ''Yakında babam bunu severdi, babam bunu isterdi.'' diye konuşmaya başlayacak ve çok yakın bir gelecekte oğlunla yeterince ilgilenmemenin bedelini ödemeye başlayacaksın. ''Bunun beni üzmediğini mi sanıyorsun?'' ''Yeterince değil. Washington'daki elektrikli trenlerden uzak kalmak seni daha fazla üzüyor Paul. Bunu iyice düşün.'' Paul bunu düşüneceğine söz verdi. Bu arada yetişmek zorunda olduğu bir uçak vardı. 17. Bölüm Pazartesi sabaha karşı 3:35 Washington DC Yarbay W. Charles Squires Quantico'da karanlık pistte duruyordu. Sivil giyinmiş, sırtına bir deri ceket geçirmişti. Dizüstü bilgisayarını bacaklarının arasına sıkıştırmıştı. Vurucu ekipten diğer 6 elemanını, onları Andrews Hava Kuvvetleri karargahına götürecek olan 2 Bell Jet Rangers helikopterine bindirmekle meşguldü. Oradan vurucu ekibin özel C-141B tipi Starlifter uçağına binecekler ve uçakla Helsinki'ye kadar 11 saat sürecek bir yolculuğa çıkacaklardı. Hava serin ve canlandırıcıydı ama her zaman olduğu gibi bu kez de yarbayı dirilten şey hava değil, daha çok yapılacak işti. Jamaika'da çocukluğunu geçirirken maçtan önce özellikle de takımının kaybetme ihtimalinin fazla olduğu maçlardan önce futbol sahasına dek koşmak kadar hoşuna giden bir şey yoktu. Vurucu ekibin her harekete geçişinden önce de aynı şeyleri hissediyordu. Ekibin vurucu adını almasına da Squires'ın futbol tutkusu neden olmuştu. Squires takımda vurucu oyuncu olarak yer alırdı. Rogers onu telefonla arayıp Finlandiya yolculuğuyla ilgili emirleri açıkladığında Squires karargâhtaki dairesinde uyuyordu. Rogers Kongre'den her zamanki gibi 12 kişilik ekip için izin alamadıklarını, sadece 7 kişilik bir ekip için izin verildiğini özür dileyerek belirtti. Kongre onlara verilen her işi bozmaya dünden hazırdı. Ekibe daha az sayıda adamın katılmasını istemelerinin nedeni basitti. Eğer ekip yakalanırsa Ruslara tam bir birlik göndermediklerini söyleyebilirlerdi. Uluslararası politikada bu tür inceliklerin büyük önem taşıdığı bir gerçekti. Bereket ki son görevden sonra Squires vurucu ekibe kaç kişiyle olursa olsun görevi yerine getirme egzersizleri yaptırmıştı. Squires karısıyla öpüşüp vedalaşmadı. Ayrılık zamanlarında karısı uykuda olursa ayrılmak kolaylaşıyordu. Güvenli telefonu alıp banyoya girdi ve giyinirken Rogers ile konuştu. Plana göre Helsinki'ye vardıkları zaman turist gibi davranacaklardı. Ekip uçakla havalandıktan sonra Rogers, Squires'a planının ayrıntılarını açıklayacaktı. Alınan karara göre 3 kişi St. Petersburg'a gidecek, 4 kişi de Helsinki'de yedekle bekleyecekti. Geride kalan vurucu ekip üyeleri düş kırıklığına uğrayacaklardı ve düş kırıklığına uğrayan sadece onlar olmayacaktı. Vurucu ekip çok sık operasyona gönderilmiyordu ama Squires onları her zaman egzersizlerle meşgul ediyor, her an harekete hazır olmalarını sağlıyordu. Helsinki'de kalanlar her şeye bu kadar yakın olup da hiçbir şey yapamadıkları için özellikle sıkılacaklardı. Deneyimli ve bilgili her asker gibi Rogers geri çekilme gerektiğinde hazırda adam bulundurulmasını istemişti. Ekip Jet Rangers helikopterine bindikten sonra Squires da ikinci helikoptere bindi. Helikopter daha havalanmadan dizüstü bilgisayarını açtı ve pilotun ona verdiği bir disketi bilgisayara sürdü. Sonra da Starlifter'a yüklenen malzemenin listesini incelemeye başladı. Tüm ekip için yeterli sayıda su altı ve su üstü kıyafeti helikoptere yüklenmişti. Eğer bu adamlar kendilerine turist süsü vereceklerse, video kameralarına, rehber kitaplara, sözlüklere ve uçak biletlerine ihtiyaçları olacaktı. Oysa bunların hiçbiri listede yer almamıştı. Ancak Mike Rogers her zaman en ince ayrıntıları dikkate alabilmesiyle övünürdü. Ve Squires Andrews havaalanında bu malzemelerin onları beklediğinden emindi. Squires kabinde oturan vurucu ekip üyelerine baktı. Sarışın güler yüzü David George'dan, Kuzey Kore'de kaybettikleri adamın yerini alan Sondra de Vaughn'a kadar hepsinin yüzlerini teker teker inceledi. Adamlarını incelerken her zaman olduğu gibi yine gurur duydu ve hepsinin geri dönemeyebileceğini aklına getirince de yüreği sızladı. Kendini görevine vererek çalışıyordu ama Rogers'tan daha karamsardı. Rogers her zaman elimde bir silah olduğu sürece kaderim Tanrı'nın elinde olmaz derdi. Squires başını kaldırıp boşluğa baktı. Karısıyla oğlu Billy'nin mışıl mışıl uyuduklarını görür gibi olunca gülümsedi. 200 yıldan daha uzun bir süre kadın ve erkekler büyük bir tutkuyla inandıkları demokrasiyi korumak uğruna denizlerde ya da karalarda savaşırlarken aynı korkuları paylaşmışlar, aynı şeyleri düşünmüşlerdi. 18. Bölüm Pazartesi Sabah 8:20 Washington D.C. Yöneticilerin yararlandıkları küçük kafeterya OP merkezinin giriş katındaydı. Personel kafeteryasının arkasında güvenli bir salondu. Duvarlar ses geçirmiyordu. Perdeleri her zaman kapalıydı ve hemen odanın dışında bir mikrodalga aktarıcı vardı. Paul Hood işin başına geçtikten sonra iki kafeteryanın da her çeşit fast food bulundurmasını istemişti. Yumurtalı sandviçlerden pizza türlerine kadar ayaküstü yenebilecek her türlü yiyecek vardı. Bunu sadece OP merkezinde çalışanlara kolaylık olsun diye kararlaştırmamıştı. Bu aslında bir ulusal güvenlik sorunuydu. Çöl fırtınası sırasında casuslar Pentagon'a götürülen Çin yemeklerinin ve pizzaların çokluğu yüzünden orada bir şeyler döndürüldüğünü sezmişlerdi. Eğer OP merkezi herhangi bir nedenle alarma geçecekse, Paul Hood casusların ya da gazetecilerin bunu bisikletiyle yiyecek siparişlerini getiren dağıtıcı çocuklardan öğrenmelerini istemiyordu. Yöneticilerin kafeteryası genellikle sabahları 8 ile 9 arasında çok faal oluyordu. Gündüz vardiyasında çalışanlar sabah 6'da, gece vardiyasında çalışanlardan görevi devralıyorlardı. Ve gündüz vardiyasındakiler 2 saati dünyanın dört bir yanından gelen haberleri değerlendirerek geçiriyorlardı. Saat 8'de günlük program aşağı yukarı belli olunca bölüm başkanları kahvaltı etmek ve notları karşılaştırmak için kafeteryada toplanıyorlardı. Bugün Rogers tam 9'da tüm kadroyu acil toplantıya çağırmıştı. Bu nedenle salon 9'dan önce boşalmış olacaktı. Basın görevlisi Anne Ferris kırmızı pantolon takımıyla salona girince Lowell Coffey kıyafetini beğendiğini belli edecek şekilde başını salladı. Genç kadın avukatın yorucu bir gece geçirdiğini tahmin etmişti. Lowell formunda olduğu zamanlar modadan edebiyata kadar her şeyi eleştirmeye bayılırdı. Anne Ferris, yoğun bir gece miydi diye sordu. Kongre İstihbarat Komitesi üyeleriyle beraberdim. Lowell Coffey bu sözleri söylerken elindeki Washington Post gazetesini ikiye katladı. Ya uzun bir geceydi desene, neler oldu? Mike Tünel'in bombalanması olayının arkasında Rusların olduğuna inanıyor. Onları yakalamak için vurucu ekibi harekete geçirdi. Demek şu Ekdol adındaki zavallı tek başına çalışmıyormuş. Kesinlikle hayır. Anne kahve makinesinin önünde durdu. Makineye $1 banknot attı. Paul biliyor mu? Paul geri döndü. Anne birden neşelendi. Sahi mi? Evet, gerçekten döndü. Bu sabah burada olacağını bildirmişti. Mike tüm ekibe saat 9'da olanlar hakkında bilgi verecek. Anne makineden parasının üstünü alırken içinden zavallı Paul diye geçirdi. 24 saat bile dinlenemeden geri döndü. Bu iş Sharon'ın kim bilir ne kadar hoşuna gitmiştir. Altı yuvarlak masanın başındaki koltuklara müdürler oturmuştu ve hepsi de boş boş oturuyordu. Psikolog Liz Gordon sigara içilen salonda nikotin cikleti çiğniyor, kumral saçlarıyla sinirli sinirli oynuyordu. Operasyon destek görevlisi Matt Stoll, çevre sorumlusu Phil Katzen ile poker oynuyordu. Masada adamların önlerinde küçük bir bozuk para yığını vardı. İskambil kağıtları yerine dizüstü bilgisayarlarıyla oyun oynuyorlardı. Anne Ferris yanlarından geçerken Stoll'un kaybetmekte olduğunu fark etti. Stoll gezegenin en kötü poker oyuncusu olduğunu zaten kabul ediyordu. İşler iyi gitmeyince yuvarlak yüzü ter içinde kalırdı. Stoll oyunu kaybettiğini kabul ettikten sonra bir daha sefere bakara oynarız dedi. O zaman her şey değişebilir. Katzen arkasına yaslanarak hayır diye karşılık verdi. Sen bakarada da her zaman kaybediyorsun. Stoll biliyorum dedi ama pokerde kaybedince kendimi çok kötü hissediyorum. Nedendir bilemem. Liz Gordon elindeki dergiden başını kaldırmadan söze karıştı. Erkekliğini kaybediyorsun. Stoll yan gözle genç kadına baktı. Sözlerini tekrar et bakayım. Güçlü eller, taş gibi bir suratla yapılan blöfler, durmadan puro içmek, vahşi batı, arka odada erkek arkadaşlarla birlikte, poker denilince akla bunlar gelir. Stoll ile Katzen genç kadına baktılar. Katzen haberlerini gazetelerden alan birine güvenilir mi dedi. Haber değil, eğlencelik, ünlüler bambaşka bir alemde yaşarlar, onları incelemek insanın hoşuna gidiyor. Kumarbazlara gelince, Atlantic City'de müzmin kumarbazları tedavi ederdim. Poker ve bilardo erkeklerin kaybetmekten nefret ettikleri iki oyundur. Balık tutmayı ya da pimpon oynamayı dene. Bunlar egoya çok daha az zarar verir. Anne Liz'in masasına oturdu. Satranç gibi entelektüel oyunlara ne buyurulur? Liz, bu tür oyunlar da bir bakıma maço oyunlarıdır. Erkekler böylelerini de kaybetmekten hoşlanmazlar. Ama bir kadına yenilmektense bir erkeğe yenilmeyi yeğlerler. Lowell Coffey terslendi. İşte benim de bir kadından söylemesini beklediğim budur. Biliyor musunuz, Senatör Barbara Fox dün gece beni vahvetti. Belki de o görevini bugüne dek hiçbir erkeğin yapamadığı kadar büyük bir başarıyla yapıyordur dedi Liz. Coffey hayır dedi. Komitedeki erkeklere uyguladığım yöntemi ona uygulayamazdım. Marta'ya sorsana, o da oradaydı. En Senatör Fox yıllar önce kızı Fransa'da öldürüldüğünden beri kimselerle ilgilenmiyor. Liz bak dedi, bütün bunlar benim fikrim değil. Konu hakkında sayısız yazı yazıldı. Coffey UFO'lar hakkında da sayısız yazı yazıldı diye karşılık verdi. Ama ben hala uçan dairelerin saçma bir masal olduğunu düşünüyorum. Liz tatlı tatlı gülümsedi. Carol Lanning, Lowell. Coffey bağışla, anlamadım dedi. Bu konu hakkında konuşmaya iznim yok ama senin yetkin var. Savcı Lanning'den mi söz ediyorsun? Benim onunla bir ilişkim olduğunu mu ima ediyorsun? Liz hiç sesini çıkarmadı. Coffey kızarmıştı. Sayfayı çevirdi, tekrar katladı, sonra gazeteye baktı. Sen yanlış ağacı taşlıyorsun Elizabeth. Duruşmadan sonra bir kaza sonucu onun arabasına çarptım. Bu benim ilk davamdı ve çok dalgındım. Bu kadına yenik düşmenin onunla hiçbir ilgisi yok.
Liz elbette yok dedi.
Doğru. Bu sırada Coffey'nin çağrı aygıtından ses geldi. Arayan numaraya bakınca gazeteyi masanın üzerine bırakıp ayağa kalktı. Kusura bakmayın çocuklar, tartışmayı bir başka zaman tamamlarız. Şimdi bir dünya liderini aramak zorundayım.
Phil, lider kadın mı erkek mi diye sordu.
Coffey odadan çıkarken yüzünü buruşturdu.
O gittikten sonra Ann, Coffey'e biraz fazla yüklenmedin mi Liz dedi.
Liz elindeki dergiyi bıraktıktan sonra Star ve Globe gazetelerini alıp ayağa kalktı. Kırmızı yanaklı kumral kadına baktı.
Biraz öyle oldu Ann ama bu ona iyi gelecek. Lovell her şeye rağmen insanları dinler ve duyduklarının bir kısmı da onu etkiler. Bazı başka kişiler gibi değildir.
Stoll bilgisayarını kapatıp öbür bilgisayarların fişlerini çekerken çok teşekkür ederim dedi. Sen buraya gelmeden önce Liz'le onun fiziksel bakımdan kısıklığı olduğu için mi yoksa bilinçaltında erkeklere karşı tepki gösterdiği için mi teknik işlerde başarılı olamadığını tartışıyorduk.
Liz önce söylediğin doğru dedi. Teknik işlerdeki başarın seni gerçek bir erkek yapıyor.
Stoll tekrar teşekkür ederim dedi.
En tanrım diye mırıldandı. Sabahları kahve ve şeker tüketimini azaltmamız gerekecek galiba.
Liz çıkarken Stoll neden bu değil dedi. Uluslararası bir darbe yedikten sonra ilk pazartesi olduğu için böyleyiz. Burada hiç kimse haftayı nasıl geçireceğini kestiremiyor.
8. ayrımın sonu. Sayfa 95.